Ayrım 20.
Ani bir hevesle işteki arkadaşları toplantı için eve davet etmiştim. 20 kişi kadar geleceğinden o kadar asabiydim ki işten erken ayrıldım. Eve geldiğimde ev alt üst durumdaydı. Gazeteler, kitaplar, yataklar yapılmamış, banyo alt üst. Çocuklar da neredeyse okuldan dönecekti. Her şeyi düzeltmem için ancak 2 saatim vardı. İzah etmeye dahi vaktim olmadığından bir not yazmaya karar verdim. Ancak büyük bir karton bulabildim, aceleyle üstüne. İnsan bombası kızdırılırsa patlar. Misafir geliyor, acele yardıma ihtiyaç var, diye yazdım ve bir sicime boynuma astım. Ardından deli gibi işe giriştim. Çocuklar eve geldiklerinde notu okudular ve hemen bana yardıma giriştiler. Hiçbir şey söylemeden yatakları yapıp etrafı düzeltmeme yardım ettiler. Tam banyoyu düzeltirken kapı çaldı. Bir ara panikledim. Ancak kapıdaki fazladan iskemle istediğim komşumdu. İçeri buyurduğumda girmek istemedi. Sürekli göğsüme bakmaktaydı. Üstüme baktım ve aniden notun hala göğsümde olduğunun farkına vardım. İzah etmeye çalışırken adamcağız, "Ziyanı yok hanımefendi, sakinleyin, sakinleyin, ben size iskemleleri içeri alırım," dedi. Kızgınlığımızı yıkıcı bir şekilde dile getirerek istenmedik olaylara neden olmak yerine bilinçlenerek önceden tedbir almak gerek, karşı tarafı, çocuğu, gerek kendimizi, gerekse ilişkilerimizi korur. Kişisel nedenler dışında aşırı gürültü, kalabalık, acele baskı, işlerin kötü gitmesi, sinirli bir kişinin yanında olma gibi çevresel faktörler ve yorgunluk, açlık, baş ağrısı, kadınların ay hali, sıhhat sorunları gibi bedensel faktörler de hoşgörü sınırlamalarımızı zorlar ve bu gibi huzursuzlukların kızgınlığa dönüşmesine neden olabilir. Dolayısıyla eğer aşırı hırçın olduğumuzu, çocuğa fazla kızdığımızı fark ediyorsak, neden bu kadar sinirliyim? Gerçekten çocuğa mı kızıyorum? Yoksa kızmak için bahane mi arıyorum? Diye kendine bir düşünme payı ayırıp bilinçlenmek çok yararlıdır. Bu şekilde çocuğu bahane edip kızgınlık duygularımızı boşaltma, dolayısıyla rahatlama, karşılığında da çocuğu kırma, ona yüklenme, ilişkiyi bozma yerine bilinçli bir şekilde çocuğu ve çocukla ilişkimizi korur, kızgınlık ve öfke duygularımızı gidermek için başka bir çareye başvurabiliriz. Kimi insan kızgınlığını sokağa çıkıp yürüyerek, kimi odasına kapanarak kendi kendine, kimi bir arkadaşıyla konuşarak, telefon ederek veya örgü örmek, kitaplık düzeltmek, yemek yapmak veya yemek gibi uğraşılarla giderir. Ben çok kızgın olduğum zaman düşünce ve duygularımı sürekli yazarak gidermeye çalışırım. Tanıdığım bir hanım kızdığı zaman mutfağındaki bütün tencereleri dolaplardan indirir ve telle parlatırdı. Bu şekilde öfke duygularını hareketle boşaltma ve rahatlama yolunu seçmişti. Acaba siz kızgınlık ve öfke duygularınızı karşı tarafa zarar vermeden nasıl giderebilirsiniz? Ancak bazı durumlarda pek tabii sokağa çıkmak, bir arkadaş bulup konuşarak rahatlamak veya örgü örerek kızgınlığını gidermeye ortam ve vakit yoktur. Bu gibi durumlarda gerçekten kızgınlığımız kendimizden kaynaklanıyorsa en yapıcı yöntem tedbir alıp karşı tarafa haber vermektir. Ben bugün çok sinirliyim. Lütfen bana ilişmeyin. Çok yorgunum. En ufak gürültü beni sinirlendirecek. Lütfen odanızda oynayın. Bugün nedenle biraz asabım bozuk. Beni kızdırmamaya yardımcı olur musun? Bu şekilde bir taleple karşılaşan çocuk, anne veya babayı anlar, duygusuna veya durumuna saygı duyar ve ona yardım etmek için dikkat etme yolunu seçer. Bu gibi bir yaklaşım çocuğa kızgınlık ve öfke duygularının doğal olabileceğini anlattığı gibi bu duyguların yıkıcı olmadan da giderilebileceğini mesajını vererek çocuğa iyi bir örnek oluşturur. Sen zaten hep böylesin. Şimdiye kadar kızgınlık kendimizden kaynaklandığı zaman çocuğu kırmamak ve ilişkimizi bozmamak için neler yapabileceğimizi konuştuk. Şimdi ise kızgınlığımız gerçekten çocuğun bir davranışı veya sözünden kaynaklanıyorsa neler yapabileceğimizi gözden geçirelim. Gerçekten de çocukların bazı davranış veya sözleri bizde göz ardı edilmeyecek derecede hoşnutsuzluk, kızgınlık duyguları yaratabilir. Kaç kere tembih ettiğimiz halde taşın üstünde yalın ayak dolaşması, burnunu karıştırması, yeni koltuğun üzerine boya sürmesi, ters cevap vermesi gibi. Bu gibi durumlarda genellikle kızgınlığımızı aniden ifade eder. Neden dikkat etmiyorsun? Sana 1000 kere tembih ettim. Ne laf dinlemez çocuksun? Gerizekalı, bıktım senden gibi sözler sarf ederiz. Burada dikkat edersek sürekli sen diye hitap etmekteyiz. Neden doğru dürüst yemek yemiyorsun? Sen çok yaramaz bir çocuksun. Salak sen de. Sen diyerek sarf edilen bu sözler aslında karşı tarafın yani çocuğun kişiliğine bir saldırıdır. Bu tür ifadeler çocuğu gocundurur, üzer, güvenini sarsar, ayrıca da sinirlendirir, kızdırır ve direnmesine neden olur. Kendimizi ele alalım. Akşam sofrayı kurarken elimizden bir tabak düşürsek eşimiz, ne sakar şeysin, bir sofrayı bile doğru dürüst kuramıyorsun, her şeyi kırıp döküyorsun dese veya bir hesap yaparken yanlışlık yapsak, ne gerizekalısın, bir hesap bile yapmaktan acizsin dese veya annemiz, ne biçim annesin sen, çocuklarına bakmasını bilmiyorsun dese, neler hissederiz acaba? Davranışımızı ne kadar değiştirmek isteriz? Bu sözleri söyleyen kişiye karşı neler duyarız? Sen dili ile olumsuz duygularını dile getirmek, eleştirmek, hoşnutsuzluğunu belirtmek, karşı tarafta çok olumsuz duygular ve sonuçlar doğurur. Çocuk kendini itilmiş, sevilmemiş, reddedilmiş hisseder. Özgüveni sarsılır. Özellikle gerizekalı, salak gibi sıfat ve lakaplar çocukların benliğini çok zedeleyicidir. Bir süre sonra çocuk bunların gerçek olduğuna inanabilir. Kişiliğine gelen zararların dışında sen diliyle ifade edilen hoşnutsuzluk ve eleştiri sözleri çocuğun direnmesine, karşı gelmesine, kızmasına ve dolayısıyla söz dinlememesine neden olur. Bilinçlenme alıştırması. 1. Bu hafta içinde kendi konuşma tarzımızı inceleyelim. Kızgınlığımızı, hoşnutsuzluğumuzu ifade ederken sen dili kullanıyor muyuz? 2. En sık kullandığımız sen mesajları nelerdir? Zaten sen adam olmazsın. Hiç laf dinlemiyorsun gibi. 3. En çok kullandığımız sıfatlar, nitelemeler var mı? Gerizekalı, salak, tembel gibi. 4. Bunlardan arınmayı göze alabilir misiniz? Beğenmediğiniz ve göz ardı edemediğimiz davranışlara tepki gösterirken sen diliyle konuşmanın sakıncaları çoktur. Ancak sen dili yerine söyleyebileceğimiz başka bir tarz ne olabilir acaba? Bu yeni tarza ben dili diyebiliriz. Ben diliyle konuşmak. Ben diliyle konuşmak kişinin sadece kendinden konuşması veya kendini övmesi, öne sürmesi demek değildir. Ben dili kişinin o anda karşılaştığı durum veya davranış karşısında kişisel tepkisini duygu ve düşüncelerle açıklayan bir ifade tarzıdır. Yani duygu ve düşüncelerimizi iştenlikle ifade eden sözcüklerdir. Örneğin, sevdiğimiz bir arkadaşımızı ziyarete gittiğimizde "Oo, buyurun, gir içeri lütfen" gibi alışılagelmiş bir tarzda karşılamak yerine "Geldiğine ne kadar sevindim bilsen" diyen bir ben mesajı bize herhalde daha sıcak bir duygu verir. Aynı şekilde annenizi uzun süre ziyarete gitmemişseniz onun "Şimdiki nesil artık böyle büyüklerini düşünmezler. Beni ziyarete gelmeyeli ne kadar oldu biliyor musun?" gibi suçlayıcı bir sen mesajı yerine "Uzun zamandır seni göremedim, özlemişim, geldiğine çok sevindim" veya "Keşke daha sık gelebilsen, çok mutlu oluyorum geldiğin zaman" gibi gerçek duygularını anlatan bir ben mesajı sizi o durumda hemen savunmaya geçmekten ve tartışmaktan korumaz mı? Hatta ziyaretleri daha istekli, sık yapmaya sevk etmez mi? Demek oluyor ki ben mesajları bizimle gerçek düşünce ve duygularımız, özümüzle ilgili iletimlerdir. Başkaları hakkında değerlendirme ve yorumlarımızı değil, bizim duygu ve yaşantılarımızı açıklarlar. "Ne saygısız çocuksun, anneye bu şekilde konuşulur mu, terbiyesiz" gibi bir sen mesajı yerine "Bu şekilde cevap verdiğin zaman son derece kırılıyorum, üstelik bana saygı duymadığını düşünüyorum" diyen bir ben mesajı duygularımızı "kırılıyorum, düşüncelerimizi bana saygı duymadığını düşünüyorum" açıkladığı gibi sen mesajının içerdiği saldırıyı da kaldırdığından tartışmanın daha vahim boyutlar almasına engel olur. Ben diliyle konuşmak, duygu ve düşünceleri anında ilettiği için kullanılan kişiyi rahatlatır. "Neden böyle yaptın?" yerine "Bu davranışına çok içerledim." Kızgınlık ve öfke gibi birikimleri önler. "Arsız, anneye böyle konuşulur mu?" yerine "Bana bu şekilde konuşman beni kırıyor." Annenin de beklentileri, hakları ve duyguları olduğunu açıklar. Duyguların açıklanması ve ifade edilmesi çok önemlidir. Zira inançlar, düşünceler, zevkler ve değerler kişiden kişiye değilse de duygular bütün insanlarda aynıdır. Korkarsak hepimiz aynı şekilde korkar, üzülürsek aşağı yukarı aynı şeyleri duyar, sevinirsek de aşağı yukarı aynı şekilde seviniriz. Duyguların kişiden kişiye farkı ancak daha çok, daha az gibi derecelerle ayırt edilebilir. Ancak çocuklar duygularla daha yoğun olarak yaşadıklarından, duyguların ifadesi onların durumu daha iyi anlayabilmelerine, kendilerini anne veya babanın yerine koymalarına ve dolayısıyla annede veya babada olan etkiyi fark ederek davranışlarını onlar için değiştirmek istemelerine yol açar. Çocuğun bir davranışı bize kabul edilmez gibi göründüğünde gerçek düşünce ve duygularımızı çocuğu suçlamadan ortaya koymak, yani sen dili yerine ben dili kullanmak, çocuğun savunucu tutuma geçmeksizin durumdaki rolünü ve sorumluluğunu göstermesine yardımcı olur. Dolayısıyla çocuk olumsuz davranışını bize yardımcı olmak için değiştirmeyi göze alabilir. Çocuklar henüz biz büyükler gibi mantıksal olarak düşünmedikleri için bazı uyarılarımızı anlamayabilir. Kardeşler kavga etmemelidir. Neden? Buna karşılık açıklayıcı bir ben mesajını daha iyi anlayabilirler. "Kardeşinle kavga ettiğiniz zaman başım çok ağrıyor. Ayrıca da üzülüyorum." Çocuk annesine bu olumsuz duyguyu yaşatmamak için davranışının sorumluluğunu alıp değiştirmeyi göze alabilir.
Ayrım sonu.